7. dizin sayfa 176. 15. kısım hesaplaşma. Hızlı balıkçı teknesi Chiquita şafaktan hemen önce tatil beldesi Golfito'nun rıhtımından açıldı ve kanaldan açık denize doğru yol aldı. Teknenin dümeninde olan sahibi ve kaptanı Pedro Arias'ın Amerikalı charter müşterisi hakkında bazı kuşkuları olsa bile bunları kendine saklıyordu. Adam bir gün önce yerel Costa Rica plakalı arazi motosikletiyle çıka gelmişti. Motosiklet aslında turistin yerel bir uçakla San Jose'den geldiği Pan American otoyolunun daha yukarısındaki Palmar Norte'den ikinci el dükkanından fakat çok iyi durumda olarak satın alınmıştı. Adam demirli bulunan çeşitli balıkçı teknelerini rıhtımda bir aşağı bir yukarı yürüyerek gözden geçirdikten sonra seçimini yapmış ve tekne sahibine başvurmuştu. Yakındaki bir elektrik direğine bağlı motosikleti ve omuzundaki torbasıyla adam yürüyerek yolculuk yapan birine benziyordu. Ama kameranın masasının üstüne bıraktığı dolar destesini yürüyerek yolculuk yapan bir adama ait olduğu söylenemezdi. Bu pek çok balık tutacak türden yüklü bir paraydı. Fakat adam balık tutmak istemediği için Chiquita Punta Voladera'da yarım aday arkasında bırakıp Dulce Körfezi'ne girdiğinde olta kamışları kameranın tavanı boyunca istiflendikleri yerde kalmışlardı. Arias teknenin burdunu bir saatlik mesafedeki Punta Banco'yu sıyırarak geçmek üzere güneye çevirdi. Yabancının aslında istediği kıç güvertesine bağlı fazladan yakıt dolu iki plastik varilin varlığını açıklıyordu. İstediği Costa Rica sularından çıkarılmak, Punta Burica'da yarımadanın etrafını dönüp Panama'ya girmekti. Açıklamasına göre ailesi Panama City'de tatil yapıyordu. Kendisi de ülkeyi boydan boya kat edip az çok Panama kırsalını görmek istiyordu. Bu açıklama Pedro Arias'a şimdi doğan güneşin ışığında eriyen denizin sisi kadar tutarlılıktan yoksun görünmüştü. Ancak bir yabancı türlü formalitelerden geçmeden ıssız bir kumsaldan Panama'ya girmeyi ve bir patikada yolculuk etmeyi istediği takdirde, özellikle söz konusu ülke komşu Panama ise Senyor Arias çok hoşgörülü olabiliyordu. 12 metrelik bir Bertram Mopi olan Chiquita kahvaltı saatinde sakin sularda saatte 12 deniz miliyle yol alarak Punta Banco'yu arkasında bıraktı ve gerçek Pasifik'in dalgalı sularına çıktı. Arias tekneyi iskele yönünde 40 derece çevirdi. Burica adasına ve sınıra kadar 2 saat boyunca kıyıyı izledi. Ufkun yukarısına sivrilen Burica adası fenerini gördüklerinde saat 10'du. Yarım saat sonra da köşeyi dönüp tekrar kuzeydoğuya yöneldiler. Pedro Arias sollarındaki karaya Burica yarımadasının doğu kıyısına doğru kolunu uzattı. "Burası Panama," dedi. Amerikalı bir teşekkür mırıldandı ve haritayı inceledi. İşaret parmağını bir noktanın üstüne bastı. "Poracoy," dedi. İşaret ettiği alan şehir veya tatil beldelerinin işaretli olmadığı bir kıyı bölümüydü. Issız kumsalların ve vahşi ormana giden patikaların bulunması gereken bir yer. Kaptan başını salladı. Charco Azul Körfezi'ne daha düz ve daha kısa bir yol izlemek üzere yön değiştirdi. 40 kilometre, 2 saati biraz aşan bir mesafe. Saat 13'te oradaydılar. Körfez'in geniş sularında gördükleri tek tük balıkçı tekneleri onlara dikkat bile etmemişti. Amerikalı sahili 100 metre açıktan izlemek istiyordu. 5 dakika sonra Chiriqui Viejo'nun doğusunda bir kumsal parçası gördüler. Burada balıkçıların geceyi geçirmek istedikleri takdirde kullandıkları türden birkaç hasır kulübe vardı. Bu da karanın içlerine giden bir patika bulunduğu anlamına geliyordu. Bir araç için hatta bir arazi arabası için uygun olmayan fakat bir arazi motosikletinin geçebileceği bir patika. Motosikleti oflaya poflaya sığlığa indirdiler. Hemen arkasından sırt torbası da kumsala taşındı ve vedalaştılar. Para da %50'si Golfito'da %50'si de hedefte ödenmek üzere anlaşmışlardı. Amerikalı ödedi. Arias müşterisinin garip biri olduğunu düşünüyordu. Ama karnı aç 4 yavruyu doyurmak söz konusu olunca dolarları başkalarınınkiler kadar işe yarardı. Chiquita'yı kumsaldan suya çekti ve denize açıldı. Bir mil kadar uzaklaştıktan sonra 2 varildeki yakıtı teknenin depolarına boşalttı ve güneye, eve doğru yola çıktı. Cal Dexter kumsalda bir tornavida alarak Costa Rica plakalarını söktü ve denize fırlattı. Torbadan bir Panama motosikletinde bulunacak plakaları çıkardı ve yerlerine taktı. Elindeki belgeler kusursuzdu. Bayan Nguyen'in sayesinde Dexter adına olmayan bir Amerikan pasaportu vardı. Bu pasaporta Panama City Havaalanı'nın sözüm ona birkaç gün öncesine ait giriş damgası basılmıştı. Aynı ada çıkarılmış bir de sürücü belgesi bulunuyordu. mahkemelerde ve müşterilerinin %20'sinin İspanyol kökenli olduğu New York'un tutuk evlerinde kaptığı ve duraklayarak konuştuğu İspanyolca, Panamalı olduğunu kanıtlamak için yeterli değildi. Fakat ziyarete gelen bir Amerikalının bir balıkçı köyü bulmak için ülkenin iç kısımlarına girmesine izin verilirdi. Birleşik Amerika'nın 1989 yılı Aralık ayında diktatör Noriega'yı devirmek ve yakalamak için Panama'nın birçok bölümünün altını üstüne getirmesinin üzerinden 2 yıl geçmişti. Dexter'da çoğu Panamalı polisin temel mesajı aldıklarından şüpheleniyordu. Daracık keçi yolu kumsalda başlayarak sıkı bir balta girmemiş ormandan geçiyor ve 1 kilometre kadar ileride bir patikaya dönüşüyordu. Patikada az ileride kıyısında tek tük çiftliklerin yer aldığı bir toprak yol oluyordu. Dexter çok geçmeden Alaska'dan Patagonya'nın ucuna kadar uzanan mühendislik harikası Pan American otoyolunu bulacağını biliyordu. David City'de yakıt deposunu tekrar doldurdu ve otoyolda 500 kilometre ilerideki başkente doğru yola çıktı. Ortalık karardı. Bir yol kenarındaki kafede kamyon şoförleriyle birlikte karnını doyurdu. Aracının deposunu tekrar doldurdu ve devam etti. Panama City'ye giden yoldaki paralı köprüden geçti. Ücreti pezos olarak ödedi ve güneş doğarken Balboa Banliyosu'na girdi. Orada bir park sırası buldu, motosikleti zincirledi ve 3 saat süreyle uyudu. Öğleden sonra çevreyi geniş kapsamlı olarak inceledi. New York'ta satın aldığı büyük ölçekli harita ona şehrin planı ve Noriega ile Madero'nun birbirlerine birkaç bina bloku mesafede büyüdükleri Chorrillo gecekondu bölgesi hakkında bilgi verdi. Ama aşağı tabakadan çıkıp başarılı olanlar elde edebilirlerse lüks hayatı tercih ederler. Madero'nun kaldığı yerlerde söylenildiğine göre eski şehir varoşlarına göre Körfez'in karşı yakasına düşen lüks Paitia'da hissedarları olduğu iki konuttu. Tilki dükkanına dönen haydut Papagayo barıyla diskosundan bıkıp gitmeye karar verdiği sırada saat sabahın ikisiydi. Üstünde göze çarpmayan pirinçten bir tabela, parmaklık ve göz deliği bulunan siyah kapı açıldı ve iki adam önden dışarı çıktılar. Bunlar tepeden tırnağa silahlı iki koruma Madero'nun şahsi gorilleriydi. Bir tanesi kaldırımın kenarındaki Lincoln limuzine girerek motoru çalıştırdı. Öteki sokağı kolaçan etti. Kaldırımın kenarında ayaklarını yola sarkıtmış olarak oturan, yersiz yurtsuz berduş dönerek gorile çürük ve eksik dişlerini sergileyen bir sırıtış yöneltti. Kırlaşmış yağlı perçemleri omuzlarına dökülüyordu. Pis bir yağmurluk bedenini sarmıştı. Sağ elini yavaşça göğsüne yapıştırarak tuttuğu kahverengi kağıt torbanın içine soktu. Goril elini sol koltuğuna kaydırarak gerildi. Berduş elini yavaşça kese kağıdın içinden çıkardı. Parmaklarının arasında ucuz bir rom şişesi vardı. Bundan bir yudum aldıktan sonra şişeyi sarhoşların cömertliğiyle gorile uzattı. Adam yere tükürdü, elini ceketinin altından boş olarak çıkardı ve rahatlayarak diğer yana döndü. Ayyaş hesaba katılmadığı takdirde kaldırım boştu, siyah kapıya vurdu. Kapıdan ilk çıkan Dexter'ın kızını kandıran Emilio oldu. Patronu arkasından geliyordu. Dexter kapının kapanıp otomatik şekilde kilitlenmesine kadar bekledi. Kese kağıdının içinden ikinci kez çıkan el namlusu kısaltılmış 44'lük Magnum bir Smith Wesson tutuyordu. Yere tüküren goril onu neyin vurduğunu bilemedi. Mermi dörde bölündü, parçaların dördü de 3 metrelik uzaklıktan vücuduna saplanarak büyük zarar verdi. Yakışıklı Emilio bağırmak için ağzını açtığı sırada ikinci merminin parçaları onu eş zamanlı olarak yüzünden, boynundan, bir omzundan ve bir akciğerinden vurdu. İkinci goril arabadan yarım çıkmıştı ki döne döne savrulan 4 metal parçasının vücudunun tetikçiye çevrili yanına saplanmasıyla öbür dünyayı boyladı. Dördüncü ve beşinci mermiler ateşlendiğinde Benjamin Madero siyah kapıyı yumrukluyor ve içeri alınması için bas bas bağırıyordu. İçerideki cesur biri kapıyı aralamıştı ki bir mermi kıymığı berber elinden çıkmış saçlarının içinden geçti. Kapı hızla kapandı. Hala içeri alınmasını haykıran Madero yavaş yavaş yere kayarken kana bulanmış tropik gömleği kapının parlak cilalı lambrisinin üstünde yol yol al renkli izler bırakıyordu. Berduş onun yanına yürüdü, bir panik ya da acele belirtisi göstermeden eğildi. Yaralıyı sırt üstü çevirdi ve yüzüne baktı. Madero hala yaşıyor ama hızla sönüyordu. Tetikçi Amanda Jane, Mihia dedi ve altıncı mermiyi de sıkarak adamın bağırsaklarını lime lime etti. Madero'nun hayatının son 90 saniyesi hiç de iç açıcı olmadı. Sokağın karşı tarafındaki bir üst kat penceresinden bakan ev kadını, Berduş'un koşar adımlarla sokağın köşesine döndüğünü gördüğünü sonradan polise anlattı. Hemen arkasından uzaklaşan bir skuterin putputunu duymuştu. Hepsi bu kadar. Arazi motosikleti daha gün doğmadan iki mahalle ötede zinciri çözülmüş, kontak anahtarı üstünde duvara yaslanmış olarak duruyordu. Bir saate kalmadan çalınacaktı. Peruk, diş protezi ve yağmurluk bohçalanmış halde bir parktaki çöp kutusunun içindeydi. İçinde kalan giysiler boşaltılan sırt torbası katlanmış ve bir inşaat mahallindeki sandığın içine bırakılmıştı. Pamuklu pantolon, ince ceket ve mokasen ayakkabı giymiş, elinde yumuşak bir Abercrombie'la Fitch marka seyahat çantası tutan Amerikalı iş adamı Miramar Oteli'nin dışında bir taksi çevirdi ve havaalanına götürülmeyi istedi. 3 saat sonra aynı Amerikalı Continental Airlines'ın bir uçağının birinci sınıf yolcusu olarak Newark, New Jersey'ye doğru havalandı. Mermileri yakından ateşlenince 4 ölümcül parçaya bölünmeye ayarlanmış Smith Wesson ise şimdi uçağın altından giderek uzaklaşan şehrin bir yerindeki lağım çukurundaydı. Kuchi tünellerinde buna izin verilmeyebilirdi ama 20 yıl sonra Panama'nın sokaklarında bal gibi olabiliyordu. Dexter anahtarı Bronx'taki evinin kilidine sokar sokmaz yolunda gitmeyen bir şey olduğunu anladı. Kapı açılınca kayınvalidesi Bayan Marozzi'nin gözyaşlarından yol yol olmuş yüzü karşısına çıktı. Kederle birlikte suçluluk duygusu da onu rahat bırakmıyordu. Angela Dexter, Emilio'nun kızına talip oluşunu olumlu karşılamıştı. Genç Panamalı'nın deniz kıyısında tatil önerisini de kabul etmişti. Kocası tamamlanmamış bir iş için gideceğini söyleyince bunun bir avukatlık işi olacağını düşünmüştü. Dexter kalmalıydı, karısına her şeyi söylemeliydi. Karısının aklından geçenleri tahmin etmeliydi. Kızının cenaze töreninden beri kaldığı baba evinden çıkan Angela Dexter, fazla miktarda uyuşturucuyla apartmana dönmüş ve hayatına son vermişti. Eski inşaat işçisi, asker, öğrenci, avukat ve baba derin bir depresyona düştü. Sonunda iki karara vardı. Bunların ilki savunmanın ofisinde artık işinin kalmadığıydı. Mahkemeyle tutuk evleri arasında artık ileri geri koşuşturmayacaktı. İstifa mektubunu sundu, apartmanı sattı, ona iyi davranmış olan Marozzi ailesiyle gözyaşları içinde vedalaştı ve New Jersey'ye döndü. Küçük Pennington şehrini buldu. Yeşilliği boldu ama mahalli bir avukatı yoktu. Tek kişilik küçük bir ofis satın aldı ve kapıya tabelasını astı. Chesapeake yolunda ahşap bir ev ve şehirdeki sedan yerine bir pikap satın aldı. Duyduğu acıyı uyuşturmak için de katı triatlon disiplinine başvurdu. İkinci kararı Madero'nun çok kolay öldüğüydü. Ancak bir Amerikan mahkemesine bir yargıcın onu herhangi bir aftan yararlanmama koşuluyla müebbet hapiste cezalandırdığını duyduğu, her sabah uyandığında gökyüzünü bir daha görmeyeceğini ve acı acı bağıran bir kıza yaptıklarının son nefesine kadar acısını çekeceğini bildiği takdirde adalet yerine gelmiş olurdu. Calvin Dexter, Amerikan ordusuyla vahşi ormanın altındaki Kuchi'nin pis kokulu cehenneminde yaptığı iki turun ona tehlikeli beceriler kazandırdığını biliyordu. Bunlar sessizlik, sabır, göze hemen hemen görünmemek, bir avcının becerileri ve bir iz sürücü olmak için doğmuş birinin acımasızlığıydı. Evladını kaybeden bir adamı ve yurdunun dışında bir yerde izini kaybettiren katili medya kanalıyla duymuştu. Gizlice bağlantı kurup ayrıntıları öğrendi. Yurdunun sınırları dışına çıktı ve katili bulup geri getirdi. Sonra ortadan kaybolarak bir kez daha Pennington, New Jersey'nin dost canlısı ve zararsız avukatı oldu. 7 yılın içinde tam 3 kez Pennington'daki bürosunun kapısına tatil nedeniyle kapalıdır mesajını astı ve bir katili bulup adalete teslim etmek için yola çıktı. Tam 3 kez polis müdürlüğüne alarm durumuna geçirdi ve tekrar ortalıktan sır oldu. Fakat paspasının üstüne her bırakılışında Vintage Airplane dergisinin küçük ilanlar bölümünü gözden geçiriyordu. Varlığından haberi olanlar ancak bu şekilde onunla bağlantı kurabiliyorlardı. 13 Mayıs 2001'e rastlayan güneşli bir sabah da aynı şeyi yaptı. İlanda şöyle yazılıydı. İntikam gönüllüsü. Aranıyor. Ciddi teklif. Fiyat sınırı yok. Lütfen telefon edin. Altıncı kısım, sayfa 184. Dosya. Senatör Peter Lucas Capitol Hill'in eski kurtlarındandı. Ricky Colenso ile ilgili dosya ve Milan Rayak'ın itirafnamesiyle ilgili resmi bir hareket sağlamak istediği takdirde işi devletin en üst kademesine götürmek zorunda olduğunu biliyordu. Bölüm veya daire şefleriyle çalışmak bir sonuç vermezdi. O kademedeki tüm memurların ortak davranış biçimi topu başka bir bölüme atmaktı. Herhangi bir iş daima bir başkasının göreviydi. Ancak en üst kattan gelecek bir emir işi sonuca götürürdü. Peter Lucas, cumhuriyetçi bir senatör ve baba George Bush'un eski bir arkadaşı olarak Dışişleri Bakanı Colin Powell'a ve yeni Adalet Bakanı John Ashcroft'a ulaşabilirdi. Böyle bir girişim bir şey yapması mümkün olan iki bakanlığı dışişleriyle adaleti devreye sokuyordu. İş buna rağmen kolay değildi. Bakanlar kendilerine sorunlar ve sorular getirilmesini istemezlerdi. Sorunlarla çözümlerini tercih ederlerdi. Bir suçlunun iadesi onun uzmanlık alanı değildi. Birleşik Amerika'nın böyle bir durumda ne yapacağını ve yapması gerektiğini öğrenmek zorundaydı. Bu da araştırma gerektiriyordu ki sırf bu amaçla genç üniversite mezunlarından bir ekip çalıştırıyordu. Onları harekete geçirdi. En iyi araştırmacısı olan Wisconsin'li zeki genç kız bir hafta sonra yanına döndü. O hayvan Zilich 1984'ün kapsamlı suç kontrol yasasına göre tutuklanabilir ve Birleşik Amerika'ya iade edilebilir dedi. Genç kızın keşfettiği paragraf kongrenin 1997'deki istihbarat ve güvenlik konulu oturumundan alınmaydı. Konuşmacı Robert M. Bryant FBI'ın müdür yardımcısıydı ve suç komitesine hitap ediyordu. Lucas'ın yardımcısı konumuza değinen bölümleri işaretledim senatör dedi. Senatör Lucas kıza teşekkür ederek onun önüne koyduğu metne göz gezdirdi. Bay Bryant 4 yıl önce FBI'ın yurt dışındaki sorumlulukları, kongrenin bir Amerikan vatandaşı öldürüldüğü zaman FBI'ye yurt dışında yargı hakkı veren yasaları kabul ettiği 1980'lerin ortalarında başlamıştır demişti. Bu ılımlı konuşmanın ardına dünyanın kalan kısmının hatta Amerikan vatandaşlarının çoğunun büyük ölçüde bilmedikleri bir yasa uygulanmayı bekliyordu. 1984'ün kapsamlı suç kontrol yasasından önce genel kanı Fransa'da ya da Moğolistan'da bir cinayetin işlenmesi durumunda yalnızca Fransız veya Moğol hükümetlerinin katili izleme, tutuklama ve yargılama yetkisinin bulunduğuydu. Ve bu yasa kurban Fransız, Moğol veya Amerikalı turist de olsa geçerliydi. Birleşik Amerika sadece bir Amerikan vatandaşını dünyanın herhangi bir yerinde öldürmenizin, Broadway'de öldürmüş olmanızdan hiçbir farkı olmadığına karar verme hakkını benimsemişti. Bundan çıkan anlam Amerikan yargı hakkının bütün dünyayı kapsadığıydı. Bu hiçbir uluslararası konferansa doğrulanmış değildir. Sadece Birleşik Amerika öyle olduğunu söylemişti. Bay Bryant daha da ileri gitti. Ve 1986'daki Omnibus Diplomatik Güvenlik ve Karşı Terörizm Yasası, yurt dışında Amerikan vatandaşlarına yöneltilen terörist eylemlere ilişkin olarak ülkenin dışına ait yeni bir hükmü yürürlüğe koydu. Senatör hiç sorun değil diye düşündü. Zilic Yugoslav ordusunun bir mensubu değildi, bir polis de değildi. Serbest çalışan biriydi. Terörist lakabı ona uyacak. Her iki hükme göre Birleşik Amerika'ya iadesi uygun düşer. Okumaya devam etti. FBI'ın ev sahibi ülkenin onayıyla suçun işlendiği ev sahibi ülkede FBI personeliyle kovuşturma yapmaya yasal yetkisi vardır. Bu da Birleşik Amerika'nın yurt dışında Amerikan vatandaşlarına karşı işlenen suçlar için teröristler aleyhine dava açmasını mümkün kılmaktadır. Senatörün kaşları çatıldı. Bunun anlamı yoktu. Eksik parçalar vardı. Kilit cümle ev sahibi ülkenin onayıyla idi. Fakat polis kuvvetleri arasında işbirliği yeni bir şey değildi. FBI tabii ki yabancı bir polis kuvvetinin yardımcı olma davetini kabul edebilirdi. Bu yıllardan beri böyle süre geliyordu. Ve niçin 1983 ile 1986 olmak üzere ayrı iki hüküm gerekmişti? Elinde olmayan yanıt ikinci hükmün ilkinden çok daha ilerilere gittiği merkezindeydi. Ev sahibi ülkenin onayı Bay Bryant'ın komiteye sunduğu teselliydi. İma ettiği fakat seslendirmeye cesaret edemediği şey, Clinton döneminde konuşuyordu, iade edilme kelimeleriydi. Birleşik Amerika 1986 hükmünde bir Amerikalının katilinin Amerika'ya iade edilmesini nazik şekilde istemek hakkını karar altına alıyordu. Yanıt hayır olduğu ya da redle eş anlamlı olacak bir ertelemeye başvurulduğu takdirde nezakete son veriliyordu. Birleşik Amerika kendine bir ajanlar ekibini göndermek, suçluyu yakalamak ve yargılanmak üzere Amerika'ya nakletmek hakkını tanıyordu. Yasanın kabul edilmesi dolayısıyla FBI'ın terörist avcısı John O'Neill'ın ifade ettiği gibi bundan böyle ev sahibi ülkenin onayı gerekmiyor. Bir Amerikalının katil zanlısının CIA-FBI işbirliğiyle yakalanması suçlunun iade edilmesi olacaktı. Yasanın Ronald Reagan'ın başkanlığı döneminde kabul edilmesinden beri bunun gibi çok gizli 10 operasyon yapılmıştı ve her şey bir İtalyan gezi gemisi yüzünden başlamıştı. 1985 yılı Ekim ayında Cenova'dan yola çıkan Aquila Loro, İsrail kıyılarına uğramak amacıyla Mısır'ın kuzey kıyıları boyunca yol alıyordu. Gemide çeşitli uluslardan turistler, bu arada birkaç da Amerikalı da bulunuyordu. Filistin Kurtuluş Örgütü'nden 4 Filistinli de gizlice Aki ile Loro yolcuları arasına katılmıştı. Bu terörist grubu o sıralar Tunus'ta sürgünde olan Yasser Arafat'ın FKÖ'süne bağlıydı. Teröristlerin amacı gemiyi zapt etmek değil, geminin İsrail'deki duraklarından biri olan Aşdod'da gemiden inerek orada birkaç İsrailli'yi rehin almaktı. Fakat 7 Eylül'de İskenderiye ile Port Said arasında kameralarında silahlarını gözden geçirdikleri sırada içeri giren bir kamarot silahları gördü ve feryadı bastı. 4 Filistinli bunun üzerine paniğe kapıldılar ve gemiyi zapt ettiler. Bunu 4 günlük sıkı bir pazarlık izledi. Arafat'ın arabulucusu olduğunu iddia eden Ebu Abbas Tunus'tan uçarak geldi. Tel Aviv bunun lafını bile ettirmek istemedi. Ebu Abbas'ın ılımlı bir arabulucu değil, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün lideri olduğunu ileri sürüyorlardı. Sonunda bir anlaşma yapıldı, teröristler gemiyi terk edecekler ve bir Mısır uçağıyla Tunus'a döneceklerdi. İtalyan kaptan silah tehdidiyle kimsenin zarar görmediğini ileri sürdü. Yalan söylemek zorunda bırakılmıştı. Gemi serbest kaldıktan sonra Filistinlilerin 3. günde yaşlı bir Amerikalı turisti tekerlekli koltuğa bağlı New Yorklu Leon Klinghoffer'i öldürdükleri meydana çıktı. Onu yüzünden vurmuşlar ve tekerlekli koltuğuyla birlikte denize atmışlardı. Ronald Reagan'a göre iş tamamdı, bütün anlaşmalar geçersizdi. Fakat katiller havadaydılar. Amerika ile dostluk ilişkileri içindeki özgür bir devletin uçağında ve uluslararası hava sahasındaydılar. Özetle dokunulmazdılar ya da belki değildiler. USS Saratoga uçak gemisi o sırada Adriyatik'te güney yönünde yol alıyor, F-16 Tomcat'ler taşıyordu. Ortalık kararırken Mısır uçağı Girit açıklarındaydı ve batıya Tunus'a doğru yol alıyordu. 4 Tomcat birden karanlığın içinden çıkarak uçağın etrafını çevirdiler. Dehşete düşen Mısırlı pilot Atina'ya mecburi iniş isteminde bulundu. Ancak geri çevrildi. Tomcat'ler pilota onlara eşlik etmesini yoksa olacakları göze alması gerektiğini duyurdular. Saratoga'dan havalanan ve Mısır uçağını bulmuş olan EC-2 Hawke, avcı uçaklarıyla yolcu uçağı arasındaki mesaj alışverişini yönetiyordu. Katillerle liderleri Ebu Abbas'ın içinde bulunduğu uçak refakat eşliğinde Sigonella'daki, Sicilya'da, Amerika'nın üstüne inince şaşırtmaca son buldu. Bundan sonra her şey daha da karıştı. Sigonella ortak bir üstü, Birleşik Amerika Donanması ve İtalyan Hava Kuvvetleri arasında paylaşılıyordu. Yasal olarak İtalya'ya ait bağımsız bir bölge olmakla birlikte Birleşik Amerika sadece kira ödemektedir. Heyecanın pençesindeki İtalyan hükümeti teröristleri yargılamak hakkını kendinde görüyordu. Aquila Loro onlara aitti, hava üssü de onlarındı. Başkan Reagan, Sigonella'daki Amerikan özel kuvvetlerine açtığı bir telefonla geri çekilmelerini ve Filistinlileri İtalyanlara bırakmalarını emretti. Bir süre sonra önemsiz suçlular geminin ait olduğu Cenova'da mahkum edildiler. Fakat liderleri Ebu Abbas 12 Ekim'de kaçabildi ve hala serbest. Dipnot: Ebu Abbas 2003 yılı Nisan ayında Amerikan özel güçleri tarafından Irak'ta, Bağdat'ın batısındaki çölde ele geçirildiği zaman bu kitap matbaada basılıyordu. Olaylardan sıkılan İtalyan Savunma Bakanı görevinden istifa etti. O tarihte Başbakan Bettino Craxi'ydi. O da daha sonra sürgünde hem de Tunus'ta öldü. Kendisi görevdeyken çok büyük bir paranın zimmete geçirilmesiyle ilgili olarak aranmaktaydı. Reagan'ın bu hiyanete tepkisi bir daha asla yasası lakabı takılan omnibus yasası oldu. Sonunda yaşlı senatör hesabına güzel bir yemek yiyen ve ona suçluların iadesini anlatan Wisconsin'li zeki çocuk değil, emekli olmuş olan FBI'ın kıdemli terörist avcısı Oliver Buck Revel oldu. O zaman bile Zilic için bir iadenin gerekeceği düşünülmüyordu. Milosevic sonrasındaki Yugoslavya Uygar Uluslar Topluluğu'na dönmeye istekliydi. 78 günlük NATO bombardımanından sonra altyapısını yeniden inşa etmek için IMF'den ve başka kaynaklardan yüklü krediler gereksiniyordu. Yeni Cumhurbaşkanı Kostunica, Zilic'in tutuklanıp Birleşik Amerika'ya iade edilmesini herhalde önemsiz bir ödün olarak görecekti. Senatör Lucas'ın niyeti Colin Powell'la John Ashcroft'tan bunu istemekti. En kötü ihtimalle suçlunun gizlice teslimini isteyecekti. İz sürücünün 1995 tarihli raporundan hareketle Ricky Colenso'nun sefil mültecilere yardım için Bosna hareketinden 15 Mayıs 1995'te ıssız bir vadide bulunuşu arasında tüm olanların tek sayfalık bir özetini yazar ekibine hazırlattı. Milan Rayak tarafından anlatıldığı şekilde o sabah vadide olanlar iki sayfaya sığdırılmış, en üzüntü verici bölümler ayrıca işaretlenmişti. Başında kendi yazdığı bir mektup bulunan dosya kolay okunması amacıyla ciltlenmişti. Capitol Hill'in ona öğrettiği bir başka şey de buydu. Makam ne kadar yüksek olursa dosya o kadar öz olmalıydı. Nisan sonunda her iki bakan da yüz yüze gelebildi. Her ikisi de ciddi bir yüzle dinlediler. Dosyayı okumayı ve onu kendi bakanlıkları içindeki ilgili bölüme geçirmeyi vaat ettiler. Ve dediklerini yaptılar. Birleşik Amerika'nın belli başlı 13 istihbarat ajansı vardır. Bunlar herhangi bir 24 saatlik süre içine bütün dünyada yasaya uygun olarak veya olmayarak toplanmış istihbaratın belki %90'ını derlerler. Bu istihbaratın büyük hacmi özümsenmesini, analizini, süzülmesini, kolajını, depolanmasını ve istenilen bilginin bulunup getirilmesini endüstri boyutlarında bir sorun haline getirmektedir. Bir başka sorun da birbiriyle konuşmamalarıdır. Amerikan istihbarat şeflerinin gece geç saatlere kadar açık kalan barlarda İngilizlerin ortak istihbarat komiteleri gibi bir şey için emekli aylıklarını seve seve feda etmeye hazır olduklarını homurdandıkları duyulmuştur. Bu ortak istihbarat komitesi veya OİK her hafta Londra'da kıdemli ve güvenilir bir üyenin başkanlığında toplanarak ülkenin daha küçük çaptaki 4 ajansını bir araya getirmektedir. Bunlar gizli istihbarat servisi dışta, güvenlik servisi yurt içinde, hükümetin iletişim merkezi, Zigint dinleyiciler ve Scotland Yard'ın özel birimidir. İstihbaratı ve ilerlemeleri paylaşmak paralel çalışmalarla ziyanı önleyebilir. Fakat asıl amacı farklı yerlerde farklı kimseler tarafından öğrenilen bilgi kırıntılarının herkesin aradığı tabloyu oluşturup oluşturmayacağına bakmaktır. Senatör Lucas'ın raporu bölümlerin altısına gitti. Onlar da Zoran Zilic adında bir Yugoslav gangster hakkında bir şeyler öğrenip dosyalayıp dosyalamadıklarına bakmak için arşivlerini taradılar. ATF olarak bilinen alkol, tütün ve ateşli silahlarda bir şey yoktu. Hiç Birleşik Amerika'da çalışmamıştı. ATF hender olarak yurt dışına gitmektedir. Diğer 5 ajans tüm silah tüccarlarıyla ilgilenmiş, savunma ajansı SA, hepsinin büyüğü olan ve Annapolis Junction'daki Maryland kara odasında çalışarak her gün konuşulan, e-postasıyla gelen veya fakslanan, dünyanın herhangi bir yerinde bir kez bile olsun uyuşturucu alışverişinde bulunmuş kişiyle ilgilenen uyuşturucu yasağını uygulama ajansı UYUA ve tabii ki FBI ile CIA'ydı. Bu sonuncuların ikisi de teröristler, katiller, diktatörler, düşman rejimler vesaire hakkında bilgi edinilmesi için aralıksız çalışmayı teşvik ederler. Çalışma yaklaşık bir hafta sürdü ve Nisan-Mayıs'a yerini bıraktı. Fakat emir en yukarıdan geldiği için araştırmalar tam ve eksiksiz yapıldı. Savunma, uyuşturucu ve Annapolis kavşağındaki kişilerin hepsi kalın dosyalar hazırladılar. Zoran Zilic hakkında çeşitli durumlarla ilgili olarak yıllardır bilgi sahibiydiler. Ellerindeki kayıtların çoğu Milosevic'in sağ kolu, silah ve uyuşturucu kaçakçısı, vurguncu, genellikle aşağılık bir kişi olarak Belgrad sahnesinde başrol oyuncusu olduğu günlerdeki faaliyetleriyle ilgiliydi. Bosna Savaşı sırasında bir Amerikan gencini öldürdüğünü bilmiyorlardı ve bunu ciddiye aldılar. Ellerinde olsa yardımcı olurlardı. Fakat hepsinin dosyalarının ortak bir özelliği vardı. Senatörün kovuşturmalarından 16 ay önce son buluyorlardı. Adam ortadan kaybolmuş, sanki buharlaşmış, kayıplara karışmıştı. Üzgünüz. Yazın yeşilliğine bürünmüş CIA binasında başkan araştırmayı operasyonlar başkan yardımcısına havale etti. O da 5 alt bölüme danıştı. Balkanlar, terörizm, özel harekat ve silah alışverişleri bunların dördüydü. Hatta bir yıldan kısa zaman önce Aden limanında USS Cole'daki 10 denizcinin öldürülmesinden sonra kurulan küçük fakat tutkulu derecede gizli Peregrine adındaki ofise dahi sırf formalite olarak başvurdu. Fakat yanıt hep aynıydı. Tabii elimizde dosyalar var ama 16 ay öncesinden bu yana bir şey yok. Bütün meslektaşlarımıza katılıyoruz. Artık Yugoslavya'da değil o ama nerede olduğunu bilmiyoruz. 2 yıldır dikkatimizi çekecek bir şey yapmadığına göre bu işe para ve zaman harcamaya lüzum görülmedi. Diğer umut kaynağı FBI olabilirdi. Pensilvanya Caddesi ile 9. Cadde arasındaki dev Hoover binasında bir yerde herhalde bu taş kalpli katilin nerede olduğunu, nasıl yakalanıp adalet karşısına çıkarılabileceğini açıklayan daha yeni tarihe ait bir dosya vardı. Kısa zaman önce Louis Freeh'in yerine atanan Başkan Robert Mueller dosyayla talebi aceledir notuyla birlikte daha aşağıdaki bölümlere iletti. Bu da sonunda Başkan Yardımcısı Colin Fleming'in masasına ulaştı. Fleming hayatı boyunca bir masa adamı olmuştu ama çocukken bile FBI'ın bir elemanı olmayı arzulamamış olduğu bir anı anımsayamıyordu. Presbiteryen İskoç bir aileden geliyordu ve inancı da yasa, düzen ve adalet kavramı kadar ödün vermeyen cinsendi. Bürodaki çalışmalar konusunda da bir köktenciydi. Suçla ilgili uzlaşma, hoşgörü ve ödün verme sadece boyun eğmenin bahaneleriydi. Bundan nefret ediyordu. İncelikten yoksun oluşuna karşı kendini sebatla işine adamıştı. Adamlarının sertlik konusunda kayalarla yarışmasıyla övünen New Hampshire'ın granit tepelerinden geliyordu. Koyu bir cumhuriyetçiydi. Peter Lucas'la senatörüydü. Lucas için yerel düzeyde kampanya yürütmüş ve onunla tanışmıştı. Yetersiz raporu okuduktan sonra senatörün ofisine telefon açarak iz sürücünün eksiksiz raporunu ve Milan Rayak'ın itirafnamesini okumasının mümkün olup olmadığını sordu. Aynı gün öğleden sonra ona kurye ile bir kopya ulaştırıldı. Dosyaları giderek artan bir öfkeyle okudu. Onun da gurur duyulacak bir oğlu vardı, bir donanma pilotuydu. Ricky Colenso'nun başına gelenleri düşünmek onu haklı bir hiddete düşürdü. Büronun görevi zil için yargılanmak için Amerika'ya iade edilmesini veya kaçırılıp getirilmesini sağlamaktı. Yurt dışı kaynaklı tüm terörizm olaylarını kapsayan büronun başındaki sorumlu olarak katili gidip teslim alacak ekibi şahsen görevlendirecekti. Ama büro bunu yapamazdı çünkü büro da diğerleriyle aynı durumdaydı. Ziliç gangsterliği, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı dolayısıyla gözlem altına tutulacak bir adam olarak büronun dikkatini çektiyse de Amerika karşıtı bir terörizm veya terörizm desteği faaliyeti tespit edilmemişti. Dolayısıyla da ortadan kaybolduğu zaman kısaca kaybolmuş, büroda izini sürmemişti. Sonuçta dosyası 16 ay önce rafa kaldırılmıştı. Fleming, Zoran Zilic'in nerede olduğunu bilmediklerini istihbarat topluluğundaki diğerleri gibi itiraf etmek zorunda oluşundan samimi bir esef duyuyordu. Yeri belli olmayınca suçlunun iade edilmesi için yabancı bir hükümete başvuruda bulunamazlardı. Zilic bugün normal hükümet otoritesinin geçerli olmadığı bir devlette barındığı takdirde bile yakalanıp kaçırılması operasyonu büro ancak nerede olduğunu bildiği takdirde düzenlenebilirdi. Başkan yardımcısı Fleming senatöre kişisel mektubunda bunu bilmediğinden dolayı özür diliyordu. Fleming'in inadı İskoç genlerinden geliyordu. İki gün sonra Fraser Gibbs'i aradı ve onunla öğle yemeği yedi. FBI'ın büronun Quantico eğitim tesisindeki konferans salonlarını ağzına kadar doldurabilecek ikonlaşmış, yüksek kademeli iki emekli memuru vardı. Bir tanesi eski futbolcu ve eski donanma pilotu Buck Revel, diğeri ise kariyerinin ilk bölümünü organize suçlara sızan bir gizli ajan olarak geçirmiş Fraser Gibbs'tı. Gibbs bu tehlikeli görevi tamamladıktan sonra kariyerinin ikinci yarısını doğu kıyısında Cosa Nostra'yı ezmekle geçirmişti. Sol bacağına onu topal bırakan bir kurşun yedikten sonra Washington'a dönen Gibbs'e serbest çalışanlar, paralı askerler ve kiralık tetikçilerle ilgilenen bir masa verilmişti. Fleming'in sorusunu kaşlarını çatarak düşündü. Sonunda bir zamanlar bir şey duymuştum diye kabul etti. Bir insan avcısı, bir tür ödül avcısı da diyebiliriz. Şifreli bir adı var. O da mı bir katil? Hükümetin koyduğu kuralların bu tür şeyleri kesinlikle yasakladığını biliyorsun. Kıdemli ajan, mesele o değil dedi. Söylentilere bakılırsa o öldürmüyor. Adamları yakalıyor, kaçırıyor, onları geri getiriyor. Evet, o kişinin adı neydi? Önemli olabilir dedi Fleming. Sır tutmasını çok iyi bilen bir kişiydi. Selefim kimliğini saptamaya çalıştı. Bir ajanı müşteri gibi ona yolladı. Ama o kişi numarayı sezdi. Bir bahane uydurarak görüşmeden ayrıldı ve ortadan kayboldu. Fleming niçin konuşup her şeyi açıklamadı diye sordu. Yani cinayet işinde değilse? Bana kalırsa yurt dışına faaliyet gösterdiği için büro ise serbest çalışanların kendi alanında faaliyet göstermelerini istemediğine göre en üst düzeylerden talimat aldığımızı ve çalışmalarını durdurmakla görevlendirildiğimizi tahmin etmiştir. Ve büyük bir olasılıkla haklıydı da. Böylece gölgede kaldı. Ben de onu kıstıramadım. Ajanın bir rapor hazırlaması gerekirdi. Evet, yöntem gereği. Muhtemelen adamın şifre adıyla. Başta hiç öğrenemedik. Tamam, intikam gönüllüsü. Tuşla, intikam gönüllüsü. Bakalım ne çıkacak. Bilgisayardan çıkan dosya gerçekten inceydi. Uçak tutkunları için yayınlanan bir teknik derginin küçük ilanlar sayfasında bir ilan çıkmıştı. Anlaşılan ancak bu şekilde iletişim kurulabiliyordu. Bir öykü düzenlenmiş, bir randevu üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Ödül avcısı ondan uzağa ışıyan bir lambanın arkasında gölgede oturmakta ısrar etmişti. Ajan onun orta boylu, ince yapılı ve en çok 80 kilo ağırlığında olduğunu nakletmişti. Adamın yüzünü görmemişti. Adam da 3 dakika sonra bir şeylerden şüphelenmişti. Uzanıp ışığı söndürmüş, ajanı karanlıkta bırakarak bir şey görmesini engellemiş, ajan gözlerini kırpıştırırken de gitmişti. Ajanın tüm nakledebildiği ödül avcısının kolu aralarındaki masanın üstündeyken ceketinin sol kolunun yukarı kaydığı ve ön kolunda bir dövmenin ortaya çıktığıydı. Dövme omzunun üzerinden arkaya bakarak sırıtan ve görenlere poposunu gösteren bir fareyi temsil ediyordu. Bütün bunların Senatör Lucas'la Kanada'daki dostu için bir anlamı olmazdı. Fakat Colin Fleming en azından şifreli adı ve iletişim yöntemini iletebileceğini düşündü. Bu sadece %1 oranında bir şeydi ama hiç yoktan iyiydi. 3 gün sonra Stephen Edmund Ontario'daki ofisinde Washington'daki dostunun gönderdiği mektubu açtı. 6 kuruluşun hazırladığı raporları görmüş ve tüm umudunu kaybetmesine ramak kalmıştı. Ek mektubu okudu ve kaşlarını çattı. Güçlü Birleşik Amerika'nın gücünü kullanıp yabancı bir hükümeti katili teslim etmeye zorlayacağını, bileklerine kelepçeyi vuracağını ve onu Birleşik Amerika'ya geri yollayacağını düşünmüştü. Çok geç kaldı, zil için ortadan kayboldu ve Washington'daki bütün milyarlı kuruluşların onun nerede olduğunu bilmedikleri, dolayısıyla da bir şey yapamayacakları aklına gelmemişti. 10 dakika kadar düşündükten sonra omuzlarını silkti ve iç hat telefonunun düğmesine bastı. Jean, Amerika'da yayımlanan bir teknik dergiye ilan vermek istiyorum. Senin araştırman lazım. Ben daha önce adını duymamıştım. Adı Vintage Airplane. Metin şu, intikam gönüllüsü, aranıyor. Ciddi teklif, fiyat sınırı yok. Lütfen telefon edin. Telefon numaramı ve özel hattımı da ekle. Tamam mı Jean? Washington'da çevresindeki istihbarat kuruluşlarındaki 26 kişi talebi görmüştü. Hepsi Zoran zil için nerede olduğunu bilmediklerini bildirdiler. Bir tanesi yalan söylüyordu.